Ayrım 16, bölüm 15, sayfa 133. Kandahar, Afganistan, 3 Eylül. Güneş ufka doğru alçaldığında tek başına bir adam taşlı yokuşu tırmandı. Sönen portakal rengi ışıkta yalnız gölgesi belirdi. Uzun boyluydu, 1.95'e yakın esmer teni ve kahverengi gözleri vardı. Üzerinde Arap işi, gri renkli bol bir cübbe, başında da beyaz bir kefiye vardı. Tırmanırken dayanmak için aldığı bastonun da etkisiyle solgun ve hasta görünüyor, sakalındaki ter damlaları nedenini zorlandığını gösteriyordu. Ebu Haşim yokuşun tepesine vardı. Soluklanmak ve çevreye bakmak için durdu. Aşağıdaki manzara pek sıkıcıydı. Pas rengi taşlar, kayalık dağlar, şekilsiz tepeler. Batan güneşe rağmen hava hala sıcaktı. Duyulan tek ses Haşim'in soluğuydu. Kolunun altında bir seccade tutuyordu. Seccadeyi yavaşça açtı. Güneydoğu'ya, Mekke'ye dönerek dünyanın sahibi, Rahim ve Rahman, kıyamet gününün efendisi Allah'ın adını andı. Sonra dizlerin üstüne çöktü. 3 kere rükuya vardı. Alnını seccadeye değdirip dualarında Allah'ın ve onun elçisinin adlarını söyledi. Namaz sona erdiğinde Ebu Haşim yavaş yavaş soluyarak seccadenin üzerine oturdu. Çevrenin sükunetini, sessizliğini içine çekti. Akşamın bu saatinde güneş battığı zaman dağlar sakin olurdu. Sevgili Afganistan'ın bu ıssızlığında, doğanın en sert ama aynı zamanda en anlamlı olduğu bu bölgede kendini Tanrı'ya daha yakın hissediyordu. Bir zamanlar seçkinlere özgü bir eğitim almıştı. Babasının mermer zeminli, altın kaplama banyolu, bakımlı bahçeli, uşak ve hizmetçilerle dolu sarayımsı villasını hatırlıyordu. Oysa kendisi neredeyse 20 yıldır çok basit bir hayatı tercih etmiş, Allah'ın zaferini boş konforlara yerlemişti. İşte Amerikan haber alma örgütlerinin gözünde onu dünyanın en tehlikeli, en aranan teröristi yapan da bu hayattı. Aşağılardan gelen yuvarlanan taş sesini işitince döndü. Alacakaranlıkta aşağıdaki kamptan aceleyle çıkıp tırmanan, ayağını sağlam yere basmak için tüfeğinin kabzasına dayanan adamı gördü. Adam tepeye vardığında Haşim gülümseyerek seslendi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam diye cevap verdi ziyaretçi. Yüzü mutluluktan kıpkırmızıydı. İnşallah akşam namazını bölmedi mi bu Haşim? Haşim ayaklandı. Sarıldılar. Eski dostlar gibi birbirlerinin yanaklarını öptüler. Dualarım kabul oldu. Moskova'dan sağ salim döndüğüne sevindim Muhammed, sevgili kardeşim. Ne zaman geldin? Biraz önce. Adamlar seni nerede bulacağımı söylediler. Sana verilecek güzel haberlerim var Ebu Haşim. Haşim elini kaldırarak ziyaretçiyi susturdu. Seccadenin üzerinde bağdaş kurdu. Gel, benim gibi yap. Tırmandın, dinlen. Sonra konuşuruz. Muhammed Raşit oturdu. Karşılıklı oturan iki adam birbirlerinin tam zıttıydı. Haşim uzun boylu, sakallı, sakin, neredeyse bir keşiş gibi. Raşit tıknaz, orta boylu, tam bir Arap. Raşit derin bir soluk alıp ağzından dökülecek kelime selini artık tutamayacağı haberleri durdurmak istercesine ciğerlerini hapsetti. Evet, şimdi bana beklediğim haberi ver Muhammed. Başardık ya bu Haşim, formül elimizde. Raşit yüzü parlayarak cübbesinin cebinden fotoğrafları çıkarıp heyecanla uzattı. Tüm ayrıntılar burada. Haşim kağıtları aldı, hayranlıkla baktı. Sayfalardaki şekilleri, kimyasal formülleri anlayamıyordu. Ama nelere kadir olduklarının bilincindeydi. İlk tepkisi başını eğip sessiz bir dua okumak oldu. Şimdi artık elinde bulunan güç için şükran duası. Allah'a şükürler olsun. İstediğini yerine getirdin Raşit. Sonunda başardığımız için ona hamdolsun. Bu büyük bir an. Formülü en erken ne zaman deneyebiliriz? İnşallah birkaç günde. Hemen çalışmaya başlayacağız. Kimyagerlerimiz bilim adamlarının en parlaklarından. Ellerinde formül olduktan sonra bir sorunla karşılaşmayacaklardır. Raşit hala heyecanlıydı. Yüzü parlıyordu. Hala inanamıyorum Ebu Haşim. Sonunda başardık. Artık Amerikalıların karşısına eşit koşullarda çıkabiliriz. Fazla heyecanlanmayalım Raşit dedi Ebu Haşim. Sakin bir şekilde. Daha yapacak çok iş var. Henüz işin başındayız. Kağıtları indirdi, özenle katladı. Şimdi bana her şeyi anlat. Moskova'da her şey planlandığı gibi gitti mi? Raşit anlattıkça Haşim her ayrıntıyı dikkatle dinledi. Ziyaretçi sözünü tamamlayana kadar bir yorumda bulunmadı. O Rus umduğum gibi çıktı. Nerede şimdi? Aşağıda kampta. Haşim duraksadı. Raşit'in yüzüne soran gözlerle baktı. Hala onu onaylamıyorsun değil mi Raşit? Becerisi fikrini değiştirmene yetmedi mi? Becerikli biri olduğu doğru. Uzman bir terörist diye girişti söze. Sonra sesine öfkeli bir tını karıştı. Ama davranışlarıyla tutumu saygısız. Üstelik amaçları da beni endişelendiriyor Ebu Haşim. Tek ilgilendiği Çeçen halkı ve adamlarının serbest kalması. Bu bakımdan paralı bir askerden farkı yok. Bu da beni iğrendiriyor. Unuttuğum bir şey var. Onun yardımını biz istedik Haşim. Çeçen kardeşleri adına bize ödemek zorunda olduğu bir borç var. Böylesi adamlar çok işe yarar. Kağıtları havaya kaldırdı. Bunları getirerek kendini kanıtladı. Washington'da da kanıtlayacağı gibi. Eğer sen öyle diyorsan Ebu Haşim. Ya kadın, ondan ne haber? Oldukça başarılı oldu. Eğitim de tamamlandı. Artık formül elimizde olduğuna, kimyagerlerimiz de görevlerini yapacaklarına göre benimle Washington'a gelecek. Yaklaşık bir hafta sonra hareket ederiz. Belki de daha önce. Ona güveniyor musun? Raşit yeniden başını salladı. Ona söyleyeceğimizi harfiyen yapacak. Başka seçeneği yok. İyi. Ancak davamızın selameti için anlaşmazlıklarını bir yana bırakman gerek. Planımız gerçekleşme yoluna girdiğine göre her ikisiyle işbirliğine girmen çok önemli. Bunu benim için yapar mısın? Raşit istemeye istemeye başını salladı. Üzüntüsünü bastırmaya çalıştı. Evet Ebu Haşim, sen öyle istiyorsan. İstiyorum. Haşim ayağa kalktı. Kağıtları cübbesinin cebine yerleştirdi. Gel, kampa dönelim. Şu Rus'la konuşmamız gereken konular var. Kamp tepenin 30 metre kadar aşağısında, girişleri koyu kırmızı toprak renginde brandalarla kamufle edilmiş, kayalara uyularak birbirine bağlanmış mağaralardan oluşuyordu. Binlerce yıl evvel tarih öncesi insanları yaşamış bu mağaralarda. Oysa şimdi mağaralar 300 kadar silahlı, iyi eğitilmiş Müslüman mücahidini barındırıyordu. Yeraltı sığınakları, garajlar ve acil durum çıkışları oluşturmak için kireç taşı kayaların içindeki doğal açıklıklar genişletilerek tünel haline getirilmişti. Gündüzleri serin, geceleri de sıcak olan bu mağaralar, yatakhane ve yemekhane olarak kullanılmanın yanı sıra kamptakilerin malzeme ve cephanelerini depolayacak hacimlere de sahipti. Kamp sakinlerinin arasında bir doktor, bir dişçi, koyun eti ve otlarla harikalar yaratabilen birçok aşçı, bir de imam vardı. Yaklaşık 8 kilometre öteye yerleştirilen nöbetçiler kampla telsiz bağlantısında bulunuyordu. Çevredeki tepelerde de tank savar silahlar, havanlar ve Rus yapımı uçak savar toplarıyla güçlendirilmiş makinalı tüfek yuvaları kurulmuştu. Haşim ile ziyaretçisi mağaralardan birinin ağzını görene kadar indiler. Girişin dışında ellerinde saldırı tüfekleriyle iki sakallı nöbetçi duruyordu. Haşim peşinde konuğuyla nöbetçilerin arasından geçti. Girdikleri mağara 5 metreye 7 metrelik geniş bir yerdi. Burası Haşim'in komuta merkeziydi. Bir köşedeki ahşap raflar kitap doluydu. Onlarca kalın din kitabı, aralarında da çok kullanılmaktan yıpranmış bir Kur'an. Öteki köşede yatak olarak kullanılan hasır bir şilte ve Haşim'in birkaç parça kişisel eşyasının ve elbiselerinin bulunduğu, boyası yer yer kazınmış madeni bir sandık vardı. Sandığın üzerinde de bir Kalaşnikov saldırı tüfeği, yedek şarjörler ve kılıfının içinde Sovyet yapımı bir tabanca. Odanın ortasında yerdeki yıpranmış buhara halısının çevresine minderler serpiştirilmişti. Mağaranın bir bedevi göçerinin evini andırmasına tek engel masanın üzerindeki ultramodern teknoloji ürünleriydi. Uzun ömürlü yedek piliyle bir kısa dalga radyo vericisi, Japon malı dizüstü bilgisayar, alüminyum çanta içinde Inmarsat uydu iletişim düzeni. Gorev halının üzerine bağdaş kurmuş minik bir cam fincandan kahve içiyordu. Haşim'in geldiğini görünce ayağa kalktı ve Raşit'e döndü. Nerede kaldınız? Beni unuttuğunuzu düşünmeye başlamıştım. Haşim konuğunu başını göğsüne dayayarak Arap usulü selamladı. Bağışla beni. Raşit'le konuşacaklarımız vardı da. Lütfen otur. Hep birlikte oturdular. Alçak tahta masanın üzerinde küçük bir ocak, gümüş bir cezve ve cam fincanlar vardı. Haşim fincanlardan ikisini doldurdu. Gorevinkilerini de üzerine tamamladı. Moskova'da büyük bir iş başardın. Bu yüzden yürekten şükranlarımızı kazandın. Haşim'in sesi hürmetkardı. İlgi çekici bir insansın Nikolay Gorev. Gerçekten de ilgi çekici. Formül elinizde. Önemli olan da bu, dedi Gorev. Önemsemiyormuş gibi. Onun için önemli olandan bahsedelim. Operasyonun bir sonraki aşamasından. Fincanındaki koyu, sert kahveyi yudumlayan Raşit söze başlamadan önce fincanı yere bıraktı. Kadınla Amerika'ya varmanızdan 9 hafta sonra bize katılacaksın. O zamana kadar sinir gazı ve gerekli malzeme güvenli bir yoldan Washington'a ulaşmış olur. İhtiyacımız olan konularda Çeçen dostlarından yararlanacağız. Senden bekleneceğini yapacağından emin misin, diye sordu Haşim. Endişelenme, dedi Gorev. Yardımının karşılığını alacaksın. Güvenli ev konusu ne oldu? Raşit Gorev'in sesindeki küstahlığı hissedince gözlerini açtı. Ama yine de söze devam etti. Her şey düşünüldü. Sen gelene kadar gerekli güvenli evleri hazırlarız. Biri seninle kadın için, biri de benim için. Başkente yakın. İşlerin kötü gitmesi durumunda ihtiyacımız olur diye kentin dışında Maryland'de Chesapeake Körfezi denilen bir yerde de yazlık bir ev olacak. Ama ihtiyacımız olacağını sanmıyorum. Kimyasallar nerede depolanacak? Başlangıçta Washington kent merkezinden uzakta güvenilir bir yerde. Amerikalıların her yeri arayacağından emin olabilirsin. Aramaya kent merkezinden başlamaları mantıklı görünüyor. Daha sonra güvenli olduğuna kanaat getirdiğimizde malzemeyi kent merkezine taşıyacağız. Orada bize yardım edenler olacak, değil mi? Raşit başını salladı. Ayarlayacağız. Ama şimdilik bu konuyu düşünmene gerek yok. Washington'la buradaki iletişimi nasıl sağlayacağız? İki şekilde diye cevap verdi Raşit. Birincisi Paris'te günde 24 saat açık kalacak özel hatlı telefon üzerinden verilecek basit şifreli mesajlarla. İkincisi daha acil sinyaller için uydu antenli bilgisayarla. Raşit bir dizüstü bilgisayara uzmanca monte edilmiş bir alıcı vericiye sahip olacağını anlattı. Dizüstü bilgisayara klavyeden bir mesaj girilecek, entegre devreler sihirlerini gösterip mesajı şifrelendireceklerdi. Uydu anteni üzerinden iletilecek sinyal sıkıştırılarak bir patlamaya dönüştürülecek, bazen bir saniyeyi, genellikle de milisaniyeleri geçmeyen sürelerde gönderilecekti. Sinyal alındığında elektronik olarak yavaşlatılıp normal hızına düşürülecek, sonra da şifresi çözülecekti. Şifreli mesajı alıp verme işlemleri belirli iletişim aralığında ve önceden belirlenmiş zamanlarda ama şifrenin açığa çıkmaması için de sık sık değiştirilecek saatlerde gerçekleşecekti. Çok güzel deyip ayağa kalktı Gorev. Eğer hepsi buysa çekileyim. Tabii dedi Ebu Haşim. Uzun ve yorucu bir yolculuktan geliyorsun. Gorev mağaranın ağzında durdu. Bir şey daha var. Düşünüyorum da operasyonun bir adı bir kod olması gerekmez mi? Doğru. Bir adı olacak hem de çok uygun bir adı. Kur'an'ı bilir misin Nikolay? Afganistan'da mücahitlerinize karşı savaştığım günlerde genel bilgilerden daha fazlasını öğrenmeye çalıştım. Neden? Öyleyse peygamberin El Vakıa adlı bir günü andığını biliyorsun. Görev başını salladı. Son gün. Bu dünyanın günahkarları Allah'ın huzuruna çıkıp günahlarının kefaretlerini ödeyecekleri, sevap işleyenlerin iyilerin ödüllendirilecekleri kıyamet günü. Tüm dinlerde buna benzer bir inanış vardır. Bu inanışın benim için bir önemi yok. Ben başından beri bir tüfeğin namlusundan çıkan adalete daha fazla güvendim. Her silahın yaradığı bir iş vardır. Özellikle de bizimki kadar güçlü bir silahın. Bu silah Amerikalılar için yargı gününü, İslam için de diriliş gününü getirecek. Biz de Nikolay planımızı böyle adlandıracağız. El Vakıa, kıyamet günü. Karanlık bastıralı çok olmuş, ay yükselmişti. Gorev uyuması için gösterilen mağaranın dışına çıkmış, dalgın dalgın sigarasını tüttürüyordu. Aşağıdaki kayalıklardan bir ses duyunca döndü. 10 adım ötesinde karla kollarını kavuşturarak durmuş ona bakıyordu. Kurallara boş vermekten hiç vazgeçmeyeceksin, değil mi? Neymiş bu kurallar? Kampta sigara içmek yasaktır. Gorev'in dudaklarında bir tebessüm belirdi. Mücahitler için belki, benim için değil. Ben istediğimi yaparım. Kaldı ki bugünlerde bana güzel bir sigaradan başka pek keyif veren bir şey yok. Nerede kaldın? Uyumuştum ki nöbetçi uyandırıp burada olduğunu söyledi, gülümsedi. Yaklaşıp yanağını öptü. Seni sağ salim gördüğüme sevindim Nikolay. Ben uzaklardayken sana nasıl davrandılar? Oldukça iyi. Moskova işi nasıl gitti? Gorev her şeyi anlattı. Konuştukça Karla'nın yüzü karardı. Novikov denen o adamı öldürmek seni rahatsız etti mi? Nasıl etsin? Çeçenistan'dayken Novikov'un neler yapabileceğini bizzat gördüm. Ama onunla yollarımız çok daha önceden. Ben Moskova'da subayken kesişmişti. Albay Vahşeti ile ünlü bir hayvandı. O ve adamları 13 yaşındaki çocuklara işkenceler yaptılar. Direnişçilerin değil, masum sivillerin yaşadığı bir sürü köyü yerle bir ettiler. Novikov'un eline geçen yoldaşlarıma gelince onlar daha da kötüsünden korkuyorlardı. Kafaya sıkılacak tek bir kurşun onun kurbanlarına uyguladıklarıyla karşılaştırıldığında çok daha insancaydı. Gorev sigarasının ucundaki külü silkti. İşte iş tamamlandı, artık ilerlememiz gerek. En fazla bir hafta sonra Raşit'le birlikte hazırlıkları tamamlamak üzere gideceksiniz. İnsanın bulabileceği en iyi yol arkadaşı değil kuşkusuz. Ama ben daha sonra farklı yoldan size katılacağım. Karla Şerif sessizdi. Gidip bir kayanın üstüne oturdu. Ne oldu, bir şey mi var Karla diye sordu Gorev. Karla adama baktı. Beni görmek için sura geldiğin gün, bütün bunlara katılmayı neden kabul ettiğini söylememiştin. Belki de şimdi söylemenin zamanı gelmiştir. Gorev omuz silkti. Bir sürü neden sayabilirim ama her şeyden önce ödemek zorunda olduğum bir borç var. Nasıl bir borç? 3 yıl önce Ruslar Grozny'yi işgal ettiklerinde Çeçenlerin savaşacak silahı yoktu. Yetersiz malzeme Rusya'dan çalınmış bir avuç silah. Neler yaşandığını tahmin edemezsin. Gece gündüz bombalandık. Tepelerin arasında kıstırıldık. Vahşi köpekler gibi izlendik. Umudumuz kalmamıştı. Sonra Muhammed Raşit ile adamları geldiler. İhtiyacımız olan ne varsa sağlamayı önerdiler. Silah, cephane, dünyanın en iyi eğitimi ile malzemesi. Kabul ettik. Şimdi borcunuzu ödemeniz mi istiyorlar? Onun gibi bir şey. İyi de neden sen? Yoldaşlarından biri değil de neden sen? Bunun da birçok nedeni var. Çok iyi İngilizce konuşuyorum ve Arap'a benzemiyorum. Ki bunlar bizimki gibi görevde oldukça önemli. Gorev sigarasını fiskeledi. Ya sen Karla? O gün surda bu işlere karışmamakla çok kararlı görünmüştün. Fikrini neden değiştirdin? Joseph için mi? Karla tereddüt etti. Evet, Joseph için. Onu çok seviyor olmalısın. Tahmin edemeyeceğin kadar. O anda gözlerinden yaş boşalacağını sandı. Gorev'e bakarken içindeki acıyı gizlemeyi becerdi. Hiç evlenmedin değil mi Nikolay? Gorev başını salladı, gülümsedi. Benimle kim evlenir ki? Oysa bir erkek çocuğuna sahip olmak olağanüstü bir duygu olmalı. Karla kayadan atladı. Heyecanını bastırmaya çalıştı. Biraz uyusam iyi olacak. Gorev sevgiyle kolunu tuttu. Bu işe karışmanı hiç istemedim. Eğer seni benim seçtiğimi düşünürsen diye söylüyorum. Peki sen değilsen kim? Raşit ve arkadaşları. Neden seçtikleri de açık. Senin özelliklerine sahip, böylesine çılgınca bir planda görev alacak Arap kadını pek yok. Adın çok kısa bir listenin en tepesindeydi. Bana kalsaydı seni bu işe hiç karıştırmayacağımı bilmeni isterim. Anladın mı? Bunu bilmen benim için çok önemli. Karla başını salladı. Giderken birden döndü. Benim için bir şey yapar mısın? Ben giderken havaalanına gel Nikolay. Özel bir nedeni var mı? Yok. Sadece bir dostum beni uğurlamasını ve iyi şanslar dilemesini istedim. Korkuyor musun Karla? Hiç korkmadığım kadar. Durakladı. Dudağını ısırdı. Bana bir söz vermeni istiyorum. Eğer bana bir şey olur, bu badireden sağ çıkamazsam, Joseph'le ilgilenilmesinin bir yolunu bulacağını söz ver. Tabii. Gorev genç kadının yüzünü inceledi. Korkmanın gerçek nedeni bu mu? Karla başını salladı. Son zamanlarda bu düşünce beni öylesine rahatsız ediyor ki. Eğer ölürsem Joseph'in hiç kimsesi kalmayacağı düşüncesine dayanamıyorum. Sana söyledim. Bu işten burnumuz bile kanamadan kurtulacağız. Sağ salim döneceksin Karla. İkimiz de döneceğiz. Ve Joseph özgür olacak. Gözlerinde yaşlar adama baktı. Haklı olmanı ümit ediyorum Nikolay. Haklı olmanı öylesine isterdim ki. Gorev gülümseyerek elini uzattı. Genç kadını teselli etmek için yüzüne dokundu. Sana söz veriyorum. Genç kadının aşağıya yatacağı mağaraya inişini izledi. Gözden kayboluncaya dek karanlıklara karışan gölgesine baktı. Bir sigara daha yaktı. Arkasında bir ses, kayalarda ayak sesleri duydu. Demek duyduklarım doğruymuş. Gorev döndü. Muhammed Raşit 10 adım ötede sırıtarak duruyordu. Neymiş duydukların? Seni seviyordu. Moskova'da karşılaştığımızda sana aşık olmuştu. Ama sen onu geri çevirmiştin. Aslında çok daha karmaşık bir ilişkiydi değil mi? O müstakbel kocasıyla nişanlıydı ama söylentilere bakılırsa senin için adamı terk etmeye hazırdı. Bütün bunlar çok zaman önce oldu tabii. Bana ona karşı bir şeyler hissettiğini söyleme sakın Gorev. Yoksa işleri çok zorlaştırırsın. Öylesi, özellikle de böylesine önemli bir görevdi. Gorev Arap'ın yüzüne iğrenerek baktı. Başkalarının konuşmalarını dinleme alışkanlığından hiç vazgeçmeyecek misin? Beni ilgilendiriyorsa hayır. Üstelik bu konuşma beni çok yakından ilgilendiriyor. Eğer ikinizden biri eski ilişkiyi yeniden ısıtmak niyetindeyse görevimizin tamamlanmasını beklemek çok daha iyi olur. Öyle değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi Raşit? Sinirlerime dokunmaya başladın. Onun için burnunu bir daha benim özel işlerime sokma. Raşit yaklaştı. Yüzündeki sırıtış gitmiş, yerini tehdit dolu bir ifade almıştı. Senin sorunun ne biliyor musun Gore? Saygı nedir bilmiyorsun. Ben şahsen seni seçmenin bir hata olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bu hatayı düzeltecek gücüm yok. Mısırlı gözlerini Gorev'inkinden ayırmadı. Kendi iyiliğin için sana güvenenleri utandırmayacağını umuyorum. Buna Çeçen dostların da dahil. Onlar mücadelelerini bizim desteğimiz olmadan sürdüremez. Rus zindanlarında çürüyen yoldaşlarınızın tek kurtuluş umudu bizim yardımımızdan geçiyor. Bunu sakın unutma. Daha önce de söylemiştin. Yardımının karşılığını alacaksın. Gorev adamın gözlerine baktı. Sigarasını fiskeledi. Gidiyordu ki Raşit koluna yapıştı. Gözlerini gözlerine dikti. Sorunun ne Gorev? Gorev kolunu Arap'ın pençesinden kurtardı. İçimden bir ses niyetinin hiç de iyi olmadığını söylüyor. Sen ne demek istiyorsun? Ben Sur'da Karla'dan ayrıldıktan sonra onunla sakin bir hasbihal yapmadığından emin misin? Tehdit etmiş, fikrini değiştirmeye çalışmış olmayasın. Nasıl bir tehditten söz ettiğimi anladın. Davaya sarıl ya da gazabımıza katlan. Böylesi tam sana uygun olurdu Raşit. Bana karşı kullandığın ikna yönteminin benzeri. Tek fark Çeçen yoldaşlarımı ele vereceğin. Raşit kaşlarını çattı. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Tuhaf ama ben farklı düşünüyorum. Neyse haklı olmanı dilerim. Eğer doğru olmadığını öğrenirsen bana cevap vermek zorunda kalırsın Raşit. Bunu hiç unutma. Arap'ın yüzü düşmanca bir ifadeyle kasıldı. Terbiyesizlik etme Gorev. Köşeye sıkıştığınızda sana ve yoldaşlarına kimlerin yardım ettiğini hatırla. Şimdi o yardımı geri ödemenin zamanı. Bu operasyonu kimin yönettiğini de asla unutma. Benimle konuşurken saygılı ol. Bundan emin olabilirsin. Gorev alaycı bir selamla parmağının alnına götürdü. Hak ettiğini düşündüğüm zaman. Karşısındakini kovar gibi bir hareket yapıp dönmeye davrandı. Raşit bir kez daha koluna yapışınca son derece tehlikeli bakışlarını Arap'ın gözlerine dikti. Senin yerinde olsam bunu bir daha yapmam. Yoksa biri çok fena yaralanır. İki adamın birbirine inatla meydan okuyarak baktıkları birkaç saniyeden sonra Raşit'in parmakları gevşedi. Yüzündeki ifade nefrete dönüştü. Unutmaman gereken bir şey daha var Gorev. Görevlerimiz var, her birimizin. Ben görevimi yapmak niyetindeyim. Sen de seninkini yapmaya gayret et. Yoksa emin ol, El-Kaide'nin gazabı korkunç olur. Ayrım sonu sayfa 142. Bu ayrımda geçen kelimelerin, yabancı kelimelerin yazılışları. Kandehar. Kandehar. Grozny. Grozny.